الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bakara suresinin 219. ayetindeyiz biliyorsunuz. Bugünkü konumuz artan malımızın tamamını mı vermemiz lazım? Yoksa bir kısmını vermek yeter mi? Son zamanlarda biliyorsunuz bazı kimseler Kur'an-ı Kerim'i kendi kafalarına göre yorumlayarak herkesin artan malını sadaka olarak dağıtması gerektiğini, bunun Kur'an'ın emri olduğunu söylemeye başladılar. Bir çeşit komünizme Kur'an-ı Kerim'in alet edilmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Şimdi bakalım bunlar haklı mı, haksız mı? Bakara 219. ayette Allahü Teala şöyle buyuruyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ De ki ikisinde de büyük günah, insanlar için bazı menfaatler vardır. وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا Her ikisinin de günahı faydasından büyüktür. Bunu iki hafta önceki dersimizde anlatmaya çalışmıştık. İlgili ayetleri ortaya koymuştuk. Bugün de içkinin ve kumarın ufak tefek faydaları yok değil. Mesela içki büyük bir ekonomik faaliyettir. İlk üreticiden son tüketiciye kadar birçok ülkeler onunla geçinir, birçok insan onunla geçimini sağlar. Bir takım menfaatleri elbette var. Kumarla para kazanan insanlar da var. Bunların gelir sağlayan devletler de var. Bir takım menfaatleri var da zararları da var. Zararı menfaatinden büyük. O zaman Allahü Teala'nın haram kılmadaki prensibini buradan anlamış oluyoruz. Her haramda insanları çeken, insanları makul davranıyormuş gibi gösteren taraflar vardır. Günahkarlar işin hep o tarafına dikkatleri çekerek kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar. Bu da imtihanın bir parçası. Yani her haramda insanlar kendilerini haklı çıkaracak tarafları mutlaka bulurlar. Ama hepsi de bilir ki onun öbür tarafı bundan daha iyidir. Dolayısıyla içkinin, kumarın bir takım faydaları olabilir ama bu her ikisinin ismi faydalarından daha büyüktür. İsim kelimesi de önemli bir kelime. İsim demek hayırdan uzaklaştıran, şerre yaklaştıran şey demektir. Yani içkide, kumarda insanları hayırdan uzaklaştıran ve şerre yaklaştıran bir özelliğe sahiptir. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Size neyi harcayacaklarını, sana neyi harcayacaklarını soruyorlar. قُلِ الْعَفْفِ De ki artanı. كَذَلْكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ayetleri Allah size böyle açıklar, belki tefekkür edersiniz. Tefekkür demek, kafasını iyice yorarak konuyu çok iyi anlayıp kavramak demektir. Yübeyyinullahu derken Allah açıklıyor. Kedalike işte böyle Allah açıklıyor ayetlerini. O zaman Allah bununla hangi ayetlerini açıklıyor? Eğer siz sadece bu ayetin içerisinde kalırsanız, o zaman Allah ayetini açık açık bildiriyor der. Ya da size gönderiyor der. Halbuki açıklama ifadesi farklı bir anlam taşır. Tabii ki yübeyyinu kelimesi tebliğ manasına da gelir. Ama burada لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ meselesi de belki tefekkür edersiniz, kafanızı çalıştırırsınız, konuyu çok iyi bir şekilde anlamaya çalışırsınız şeklinde. Demek ki burada bizim çok düşünmemiz gereken taraflar var. Şimdi ilk bakışta artanı harcayacaksınız diye bir emir var. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ sana neyi harcayacaklarını soruyorlar. قُلِ الْعَفْفِ'deki artanı. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bir açıklama usulü vardır. Bunu sık sık anlatarak dikkatleri çekiyoruz. Çünkü maalesef bu konu İslam aleminin çok uzun asırlardır. Tespitlerimize göre Emeviler dönemi dahil o günden bugüne kadar terk edilmiş bir konu. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'la açıklanması yerine Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından açıklanması olayını yaşıyoruz. Allahü Teala Hud suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyor. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu ثُمَّ فُصِّلَتْ اَلْفْ لَا اَمْرَى Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, yani hüküm ifade eden ayetleri vardır. İşte az önce okuduğumuz ayet, sana neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki artanı. Artanı. Anlaşılır bir cümle değil mi? Bir hüküm ifade ediyor. Artanı harcayacaksınız, tamam. Ama bu burada kalmıyor. ثُمَّ فُصِّلَتْ Sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklayan kim? مِلَّدُنْ حَك۪يمٍ خَب۪يرٍ Hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Hakim ve habir tarafından. O zaman burada açık, anlaşılır bir cümle var ama bir de açıklamaya ihtiyaç olan tarafı var. Neyi harcayacaklar? Artanı. Şimdi artan kelimesinin çeşitli anlamları var. Türkçemizde de var, Arapçada da var. Artanı derken acaba artma özelliği olan malı mı? Artanı derken acaba ihtiyaç fazlasını mı? Hangisini? Öyleyse bu konuda bir açıklamaya ihtiyaç var. Şimdi eğer ihtiyaç fazlasını der, orada durursak herkes ihtiyacı olduğu kadarını tutacak, diğerini harcayacak. Peki ihtiyaç ne? Bu defa orada bir soru sorulacaktır. Hani dersiniz, bir aylık ihtiyaç dersiniz, bir yıllık ihtiyaç dersiniz. Şimdi ilk ifadeye baktığınız zaman işte bugün Müslümanlar artanları harcamak zorundadırlar, ellerinde tutamazlar, fakir fukaraya ihtiyaçlı kişilere vermek zorundadır diyenler haklı gibi gözüküyor. Gözüküyor da ayetleri birbirleriyle birlikte açıklamak lazım. Bir de burada diyor ki لَعَلَّكُمْ tetefekkarun. Belki tefekkür edersiniz. Fikrinizi iyice çalıştırırsınız. Yani iyice kafayı yorarsınız. Demek ki burada ciddi manada kafanın yorulması gereken bir husus var. Şimdi insanların fazla malları olur mu? Mesela hemen Bakara suresinin 276. ayetine bakıyoruz. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah ribayı daraltır. Yani bunun anlamı ribalı, yani alışverişin, faizin bulunduğu ekonomide daralma olur. Bu bütün dünyanın bildiği bir şeydir. Ve yurbi sadakat, sadakaları da artırır. Yani eğer bir topluma da insanlar sadaka veriyorlarsa onları artırır. Faizcilik varsa piyasada mutlaka daralma olur. Şimdi buradan gene fazla bir şey anlayamadık. Acaba bunun manası ne? O zaman 30. surenin, çünkü bu ayetin de açıklamaya ihtiyacı var. O zaman 30. surenin 39. ayetine bakıyoruz. ...407. sayfa. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ ف۪ي اَنْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ İnsanların malları içinde artsın diye faiz için verdiğiniz mallar, insanların malları için diye faiz artsın diye faiz için verdiğiniz şeyler فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında artmaz. Şimdi insanlar ihtiyaçları, ihtiyaç duydukları para diyelim mesela. İhtiyacınız var, kendi ihtiyacınız var. Bunu faizli borç olarak verir misiniz birisine? Verirler mi? Kimse verir mi? O zaman insanlara faizli borç veriyor. Niçin veriyor? İnsanların malları içerisinde artsın diye veriyor. Allah katında artmaz demek, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu, yani tabiattaki kanunları, piyasadaki kanunları Allah-u Teala koymuştur, o kanunlara göre artmaz. Çünkü faiz sürekli piyasaya zayıf insanlar sürer. Yani imkanlarını sömürdüğü kişileri ekonominin bir ögesi olmaktan çıkararak ekonominin dışına atar. Sürekli ekonominin dışına atar ve ekonomide daralma olur. Ondan sonra diyor ki وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ Allah rızasını isteyerek verdiğiniz zekat. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Mallarını kat kat artıranlar onlardır. Şimdi faiz meselesine diyebilirsiniz ki canım dinimiz faizi haram kılmıştır. Parasını faize veren kişi benim örneğim olamaz diye aklınıza gelebilir. Ama şimdi burada Cenab-ı Hak bir sistem karşılaştırması yapıyor. Zekat olarak verirseniz, mallarını kat kat artıranlar zekat verenlerdir diyor. Mallarını kat kat artıranlar zekat verenlerdir. Peki mallarını kat kat artırmak haram olsa Allah bunu söyler mi? Söyler mi böyle bir şey? Mallarını kat kat artırmak. Artanı vereceksin deniyorsa değil mi? Artanı vereceksen kat kat artırmadan bahsedilir mi? Edilir mi? Mümkün değil. Öyleyse kat kat artırma imkanları olabilir. Şimdi mesela size çok kısa bir, yani ayet anlaşılsın diye kısa bir örnek vereyim. Şimdi benim bir dükkanım var. bir takım malları satıyorum. Piyasada da 100 kişi var, her birinin diğerine 100'er lira borcu var. Hepsi borçlu olduğu için benim dükkanımdan gelip mal alamıyorlar. Ben bir kişiye kaldırıyorum, zekat olarak 100 lira veriyorum. Yani konu anlaşılsın diye böyle şey yapıyorum. Yoksa çünkü uzun uzun anlatacak vaktimiz yok. O 100 kişiden her biri diğerine olan borçlarını ödüyor. Çünkü herkesin birbirine 100'er lira borcu var. Biraz sonra benim o 100 liram 10 bin liralık göre iş yapmış olacak o piyasada. O 100 kişinin her birisi de borçtan kurtulduğu için benden gelip alışveriş yapma fırsatını bulurlar. Çünkü borcu ödemek için biriktirdikleri paraları artık benim dükkanıma gelerek alışverişte kullanırlar. Eğer onlardan birisinin de bana 100 lira borcu varsa onu da getirir verir zaten ayrıca. O para yine benim kasama girer. Ama birçok da müşteri gelir bana. Birçok da müşteri gelir. İşte zekat sürekli ekonomi dışına atılan kişileri ekonomiye kazandırarak ekonominin sürekli canlı olmasını sağlar. Ama faiz de ekonominin içerisinde aktif görev yapan birçok başarılı müteşebbisi dükkanını kapatıp ekonominin dışına çıkmasına sebep olduğu için bunu aslında ticaretin içinde olanlar gayet iyi bilirler. Ve o faiz bir sürü dükkanın kapanması demektir. Bir sürü fabrikanın kapanması demektir. Bir sürü ailenin perişan olması demektir. Ama zekat bütün perişanların ekonomiye kazandırılması demektir. Ekonomiye kazandırıldığı için topyekün canlılık meydana gelir. İşte o zekatını verenler mallarını kat kat artıranlardır diyor Allah-u Teala. Peki tekrar sorayım size. Artanı vereceksin dendikten sonra malları artırmak diye bir şeyden bahsedilebilir mi? Demek ki o zaman demek ki malların tamamını vermek diye bir şey, yani artanın tamamını vermek diye bir şey yok. Şimdi bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak diyor, Tevbe kaçıncı? Huz min envalihim sadakaten, 130 miydi Tevbe? 9. sure. Tutahhiruhum ve tüzekkihim biha. 103. ayet, evet. 202. sayfa. Şimdi burada diyor ki خُذْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُضَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا. Mallarından sadaka al. Yani zekat al. Şimdi bir taraftan ver deniyor, bir taraftan da al deniyor. Bu devletin, ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada aynı zamanda devleti de temsil ediyor devlet başkanı olarak. Mallarından sadaka al. Artan mallarını sadaka olarak değil, sadaka olarak al değil. Mallarından, yani mallarından zekat al. Tudahhiruhum, onları arındırırsın. Ve tüzekkihim, ve geliştirirsin. Biha, bu zekatla. Çünkü alınan zekatla, az önce söylediğim gibi, ekonominin bütün, yani o ülkedeki bütün fertler, ekonomiye kazandırılacağı için üretim, dağıtım, tüketim hepsi canlı bir şekilde devam eder ve gelişme olur. Şimdi zenginleşmenin ayıplanan herhangi bir tarafı yok. Allahü Teala Mü'minun suresinde 23. sure orada da şöyle diyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ 341. sayfa, 4. ayet. İyi müminleri överken diyor ki, zekat için çalışırlar. Zekat için çalışmak ne demektir? kendi ihtiyaçlarını karşılayacaksın, artan malın olacak ve zekat vereceksin. O zaman zengin olmak şey olmazsa, kötü kabul edilecek bir şeyse böyle bir ayet olur mu? Yine o işte tarım ürünleriyle ilgili bir ayet vardı. وَاَتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ Şurada, şurada var. O şeyde, İsra suresinde, evet. En'am 141, evet. En'am 6. sure 141. ayet. Burada diyor ki Allahü Teala ve huvellezî enşe'e cennâtin ma'ruşâtin ve gayre ma'ruşât. Arşlı arşsız, yani arş dediğimiz şöyle bazı bitkiler vardır ki gölge yaparlar, yani altından geçersiniz. İşte üzüm asmalar gibi, çardaklar gibi. Bazıları da öyle değildir. Çardaklı çardaksız bahçeler inşa eden ve nakhla hurmayı ve zer'a tarım ürünlerini muhtelifen ukuluhu yemesi farklı olan tarım ürünlerini ve zeytune zeytini ve rummane narı müteşabihen ve gayre müteşabih birbirine benzeyen ve benzemeyen meyveleri yaratan Allahü Teala'dır. Meyveleri ve sebzeleri yaratan O'dur. Kulu min semerihi izâ esmer. Ürün verdiği zaman ürününden yiyin. Ve atu hakkahu yevme hasadihi. Hasat günü de, yani ürünü topladığınız günde hakkını verin. Ve la tusrifu, israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin. Allahü Teala israf edenleri sevmez. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir ayet-i kerimesi var. Men ca'a bil hasenet felehu aşru emsaliha, en baştaydı. En'am 115, aynı sure. Ha, 160. Ha, bir sayfayı çeviriyoruz. 149. sayfa. Şimdi diyor ki Allahü Teala burada men ca'a bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilik yaparsa ona onun 10 katı vardır diyor. Kim bir iyilik yaparsa ona onun 10 katı vardır. O zaman mesela öşür kelimesi kullanılır bizim dilimiz şeyimizde, dini ıslah olarak öşür. Öşür kelimesinin anlamını biliyor musunuz? Onda bir. Ne demek? Onda biri verirsen kaç lira vermiş sayılırsın bu ayete göre? Allah bire 10 verdiğine göre onda biri verirsen tamamını vermiş gibi sevap alıyor musun? Değil mi? Tamam. Yani 1 lira verdim, 10 lira sevap verdiğine göre Cenab-ı Hak onda biri verdim mi tamamını vermiş gibi oluyoruz. Şimdi öyle bir sistem kurmuş ki Allahü Teala hem sizin malınızın tamamını almıyor hem tamamını almış gibi sevap veriyor. Onun için hudil yeselunke ma da yunfikun kulil afif. Şimdi bu bir tek kelime, bu el afif kelimesi birçok anlam ifade etmiş oluyor. Bir, artan Artan dediğiniz zaman kişinin kendi temel ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Temel ihtiyaçlar neler? Kardeşim, temel ihtiyaçlar neler diye bir soru sorulmaz. Kimin için diye soracaksın orada. Köyde yaşayanın temel ihtiyaçları başkadır. Şehirde yaşayanın başkadır. Bir ticaret hanesi olanın temel ihtiyaçları başkadır. Bir fabrikası olanın temel ihtiyaçları başkadır. Üretim yapanınki başkadır, pazarlama yapanınki başkadır. Onun için burada tanıma gerek yok. Onlar, bak Allah-u Teala öyle bir kelime kullanıyor ki, artan. Önce şu sen kendi ihtiyaçlarını bir karşıla. Bir ayakların üzerinde dur. Çünkü herkesten önce sen yaşaman lazım. Senin yaşaman lazım. Senin fonksiyonunu, yani senden beklenen davranışı gösterebileceğin asgari bir yapıda olman lazım. O asgari yapıyı oluşturana kadar senden bir şey alınmıyor. Bugün mesela tartışılır, asgari ücretten vergi alınacak mı alınmıyor? Asgari değil, bugün azamisinden de vergi alınacak mı diye sormak lazım. Şimdi bu insan geçiniyor mu? Ona baksana sen. Bugün mesela birçok kimse vergisini veremiyor. İş yeri şey yapamıyor, yürümüyor. Vergisini veremeyenden devlet ayrıca faiz alıyor. Ya bu, ben şimdi devletin faiz almasının mantığını anlayamıyorum. Yani bu böyle bir mantık olmaz. Yani hadi insanları engelleyemiyorsun falan filan. Ya bugün kağıt para sistemindesiniz. Sen para basan birisisin. Sen nasıl faiz alırsın vatandaşından? Yani işin haramlığı bir kenara. Zaten haramlığı, hiçbir haramın mantığı olmaz. Bir kenara da denmez aslında. Neyse, konumuz faiz değil. İnşallah faizle ilgili ayetler geldiği zaman onları anlatmaya çalışırız. Adam vergisini veremiyor. Bir de ondan şey yapıyor. Ondan sonra diyor ki, ben diyor işte seni şey yapacağım, taksitlendireceğim diyor. Ödeyemezsen diyor, indirimi de üstüne katlayacağım. Bu ne oluyor? Bu tamamen kapitalist mantıktır. Her vesileyle şunu söylüyorum size. Aklımızı başımıza toplayalım. Bizim bu konularda Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın hiçbir yerinden alacağımız akıl yoktur. Onlar bunları bilmez. Onlar sömürüden başka hiçbir şey bilmezler. Çünkü fıtratları bozuluyor şeyde. O fıtratlarıyla kalsalar problem değil. Onun için bizim bütün dünyaya öğretmemiz gereken şeyler var. Fakat çok üzücü, çok üzücü, gidip onlardan bir şeyler öğreniyorlar. Tabii onlardan öğrenilen de bu olur. Başka ne olacak? Bakın şimdi Huzil affederken, ya adam bir kere kendi ayakları üzerinde dursun. Adam bir kere dükkanı açık kalsın kardeşim. Sen öyle bir şey yapıyorsun ki dükkanı da satsa borcundan kurtulamıyor. Ondan sonra da sana olan vergisini ödemek için gidip bankadan kredi alıyor. Artık Allah! Bir daha da zaten iflah olması mümkün değil. Evet. Şimdi kulil afv. Bak ne kadar enteresan. Diyor ki bir kere artacak. Onun için vergi, adam bir kere fazla bir şey olacak ki vergisini alasın. Tabii burada sistem tamamen değişiyor. O zaman maldan alıyorsunuz, paradan değil. Adam ne üretiyorsa vergiyi ondan alacaksın. Ürettiği şeyden, bu şeyin dışında bir şey vergi istersen adam onu ödemekte zorlanır. Ne kadar büyük kurum olursa olsun. Çünkü sen o parayı aldığın zaman da onu dağıtacağın kişiler o mala çevirecekler. O zaman onun bir organizasyonunu yaparsın. Ona göre dağıtımı yaparsın. Paranın kendi yenmediğine göre o zaman asıl ihtiyaç para değildir. Yani bir ekonomide asıl ihtiyaç para değildir. Asıl ihtiyaç mal ve hizmettir. para, mal ve hizmetin dağıtımında çok büyük rol oynadığı için son derece önemlidir. O zaman asıl ihtiyaç buysa, niye insanları zorluyorsun? Bunları al, üreticiler de sıkıntıya girmesin. Onun için bak ne diyor ayet? وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ Hasat günü ürettiğinizin hakkını verin diyor. Ondan vereceksiniz. Ev götür, sat, para ver. Bu değil, bu mantık değil. Bu yanlış. Bu yanlış. Şimdi peki bir başka şey يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُفُ Afuf kelimesinin ikinci anlamı da artan demektir. Artma özelliği olan maldan vereceksin zekat. Onun için bizim fıkıh kitaplarında malın nami olmasını şart koşarlar. Yani gelir getirici türden olmasını şart koşarlar. Peki gelir getirici türden olan mallar hangileridir? İşte tarım ürünleri öyledir. Hayvanlar öyledir. Ticaret malları öyledir. Alırsınız, satarsınız. Ama aynı malları, bir malı satmak için alırsanız ticaret malı olur, kullanmak için alırsanız ticaret malı olmaz. Şimdi ticaret malı satmak için alınan maldır. Satmak için alınan maldır. İki tane işlem olması lazım. Alacaksınız, satacaksınız. Onun için Türkçemizde ne deriz? Alışveriş deriz, değil mi? Almak, vermek. O iki işlem olmadan alışveriş olmaz. Tek işlemlik alıyorsan sen tüccar değilsin. Yani sadece alıyorsun. Satmak için almıyorsun. Peki ticaret buysa tarım ürünleri üreten kişinin elindeki mal ticaret malı mıdır? Satmak için mi almıştır? Satılabilir mi diye sormuyorum bakın. Bu inceliğe dikkat edin. Onun malı satılabilir mi? Satılabilir mi dersen ben bu sırtımdaki ceketle satabilirim, değil mi? Satamaz mıyım bunu? Her şeyi satarım. Ben bu malı satıyorum diye ben tüccar mı olacağım? Yani konfeksiyoncu mu oldum? Bir malı, yani ticari mal olmak için satmak için alacaksın. Mesela sen gayrimenkul alıp satıyorsan, yani ev alıp satıyorsan o ev ticaret malıdır. Ama sen kendi oturduğun evi satmak istiyorsan ticaret malı değildir. Çünkü alırken satmak için almadın. Anladın mı? Şimdi o zaman tarım ürünleri, ben tarımla meşgul olan bir adamım. O ürünleri topraktan satın mı alıyorum? He? Almıyorum. Satarım veya satmam. Ama benim elimdeyken o ürün ticaret malı mıdır? Satmak için almış mıyım? Üretmişim. O ticaret malı değildir. Ama fabrikaların ürettikleri ticaret malıdır. Çünkü onun ham maddesini satın almıştır, değişiklik yapıp satacaktır. O ticaret malıdır. Ama tarım ürünleri topraktan sen satın almıyorsun. Şimdi bunlar tabii biraz çok ince konular, böyle büyük yerlerde konuşulmaz ama hepiniz çok zeki insanlarsınız, birçoğunuz tüccarsınız, anlarsınız. Topraktan satın alıyor mu üretici? Ha bitti. Satmak için satın alınan mal ticaret malıdır, tamam mı? Öyleyse ticaret malıyla tarım ürünlerinin zekatı farklıdır. Tarım ürünlerinde onda bir. Ama ticaret mallarında 1/40. Arada fark var. Hatta tarım ürünlerinde eğer siz masraflı bir üretim yapıyorsanız yarısı sizin emeğinize sayılır, 1/20'e düşer. ticaret hayatı başlı başına riskli bir hayattır. Şimdi dışarıdan siz tabii onu tüccarları, ticaretin iç yüzünü bilmeyenler şeyde Erzurum'da bir söz var. Ölüler zanneder ki diriler kuymak yiyor derler. Şimdi ölmüş ya, onun için ticaretle meşgul olmayanlar zanneder ki tüccarlar keyifleri yerinde. Halbuki o ticari hayata girdiğiniz zaman bir malı satmak için alırsınız. Piyasası da çok iyi olur. Ama biraz sonra bakarsınız ki aldığınız fiyata bile satamıyorsunuz. Dolayısıyla bir maldan kâr ettim diyebilmeniz için ucuz almanız yetmez. Kârlı satmanız da gerekir. Şimdi böyle olduğu için ikisinin şey arasında fark vardır. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama onu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Böyle bu kadar bir cemaat için anlatılmaz. Onun üzerinde fazla durmayacağım. Anlayan anlasın, anlamayan da kusura bakmasın. Defalarca dinlesin. Belki anlar. Hayır, şimdi kolay bir şey değil yani. Bunu böyle büyük bir toplum içerisinde anlatmak kolay değil gerçekten. Niye 40'ta bir ticaret malları? Şimdi neden 10'da bir olduğunu anladık değil mi şeyin? 10'da biri vermek ne demek? Tamamını vermektir. Peki 40'ta birini vermek de tamamını vermek mi acaba? Evet, o da tamamını vermektir. O zaman Kur'an-ı Kerim'de yani sevap olarak tamamını vermiş gibi sevap alır. Yani hem o az bir şey veriyorsun hem de tamamını vermiş gibi sevap alıyorsun. Müthiş bir şey yani. Onun için Allahü Teala verirsen hem de diyor malını katlarsın diye de şey yapıyor, sana bir garanti de veriyor. Zekatını verirsin. Şimdi Ali İmran 130. ayeti açıyoruz. Anlaşılması çok zor. Şimdi onun için Allahü Teala "Leallekum tetefekkarun" diyor. Artık beyninizi avucunuz için alıp iyice sıkacaksınız ki bunları kavrayasınız. Matematiği iyi olanlar hemen kavrayacaklardır. Evet, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de faizle zekat birbiriyle hep karşılaştırılır. Faizle zekat. Dış yönüyle baktığınız zaman Allah Allah ne alakası var dersiniz. Ama inşallah onları oraya sıra geldiği zaman anlatırım. Şimdi o konuya girmeyeceğimi biraz önce de söyledim. Tabii muhteşem bir sistemdir. Yani İslam'ın sistemi zekat üzerine kurulur, batılılarınki de faiz üzerine kurulur. Faizli sistemde krizler hiçbir zaman bitmez. Ama zekatlı sistemde de kolay kolay kriz olmaz. Şimdi evet, Ali İmran 130. ayeti okuyacağız. Şimdi burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu la te'kulur riba ad'afen muda'afeten." Faizi yemeyin. Ad'afen muda'afeten. Şimdi burada bakalım meali nasıl vermişler. Ey iman eder, kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Edaafe mudaafe bir hal cümlesidir. Yani bir sıfat gibidir. Sıfatla hal mani olarak aynıdır. Kat kat artma özelliğine sahip olan faizi yemeyin diyor. Yani o sen şey 1'e 10 20 almışsın, o ayrı bir konu ama faizin özelliği budur. Faizin yapısı budur. Yani faiz budur yani. Bugün %10 faizle birisinden borç alırsınız. Ödeyemediğiniz zaman artar. Böyle katlanarak artar. Faiz kısmı artar, ana mal değil. Faiz kısmı katlanarak artar. Ana malı da geçer. Yapısı budur faizin. Yapısı bu. Şimdi Allahü Teala şeyde de Rum suresinin 30. surenin 39. ayetinde de hani ayetler birbirini açıkladığı için benzer kelimeler çok önemlidir burada. Müteşabih ayetler, birbirine benzeyen ayetler. Orada da bu kelime kullanılıyor. Şimdi insanlar parasını faize verdiği zaman işte o kat kat artmayı hedefleyerek verirler. Yani faizcilerin şeyi budur. Beklentileri budur. Şimdi Rum suresi 39'da diyor ki Allahü Teala az önce okuduk. Ve ma ateytum min riben liyerbuva fi envalin nas. İnsanların malları içinde artsın diye ve faiz için verdiğiniz mallar. Şimdi faize veriyor, artsın. Beklentisi kat kat artması değil mi? Kat kat artmasını bekleyerek verdiğiniz mallar şimdi bu öbür ayetin şeyiyle Allah katında artmaz. Ve ma ateytum min zekatin zekat için verdiklerinize gelince feulaike humul mud'ifun mallarını kat kat artıranlar onlardır. O zaman kat kat artma beklentisi var ya faizcide o beklentiyi yakalayacak olan zekat verenlerdir. O zaman onun beklentisi nedir? Edafen mudafedir. Edafen mudafeyi bekleyen ve onu elde edecek olan zekat verendir. Şimdi faize verilen mallarla zekat malları arasında çok büyük bir benzerlik vardır. İkisi de aynı mallardır. İkisi de ticaret mallarıdır. Mesela ayet-i kerimede vardır. Şey, Peygamberimizin hadisinde altın, gümüş, hurma, buğday, tuz, arpa bunları sayıyor. Yani borç olarak sadece para verilmez. Borç olarak bir takım çarşı pazarda dengi bulunan mallar da verilir. Dolayısıyla para ve ticaret malları hem zekat olarak verilir hem faiz için verilir. Dolayısıyla ikisi arasında ticaret mallarıyla faiz için verilen mallar arasında bir birliktelik vardır. Dolayısıyla bu ayet ticaret mallarının ticaret mallarından zekat verilmesi gerektiğinin de delilidir. Şimdi anlaşılması zor dediğimiz şu. Şimdi burada bir tane şey var. Su var değil mi? Bir de bu var. İkisi de aynı fabrikada üretilmiş. Standart mal değil mi? Şimdi şu ikisi ne oldu? İki tane su oldu. Arapçada buna du'feyn denir. Du'feyn. Yani iki kat demektir. Yani aynı şeyden iki. İki tane koyduğunuz zaman du'feyn olur. Ad'af kelimesi de var. Ad'af. Ad'af, du'fun çoğulu. Yani du'feyn'den bir sonrası. Kaç eder? Üç ve daha fazlası. En az üç. Şimdi şunu koyduğum zaman bu ad'af. Mudaafe de ayette geçen iki şerli demektir. Yani şimdi mesela Arapçada şeddeli kelimelere mudaaf denir. Çünkü iki kere okunur. Ama ikiye de mudaaf denir. Dörde de, altıya da yani çift sayıların tamamına mudaaf denir. Şimdi bu mudaaftır. Çünkü aynı şeyden iki tane var. Ama adaaf değildir. Yani ikiden fazla değildir. Şimdi adaaf ve mudaaf olması için en az dört tane olması lazım. Yani adaaf üç ve daha fazlası. Şimdi burada üç daha fazlası var mı? Mudaafe de ikişer olan demektir. Bakın hem ikişer ikişer olabiliyor bu. İki, dört. O zaman en az üç ve daha fazlası. Üç ve daha fazlasının ikişerli olabilmesi için en düşük rakam kaçtır? Dörttür. Hah iyi bak hemen anladınız ya. Ben boşuna korkuyorum. Şimdi bu dört. Zekat veriyorsunuz. Bir lira, dört lira kazanacaksınız demektir. O zaman bu sevapta değil. Yani bir lira verdiğiniz zaman dört lira vermiş sayılıyorsunuz. Bir de bunun on katı sevabı olduğu zaman 40 lira olur. O zaman ticaret mallarından bir lira zekat verdiğiniz zaman kaç lira diyormuş? 40 lira vermiş gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla 40'ta birini vermek, tamamını vermek gibi sevap oluyor. Yani şimdi bunlar nereden çıkarılıyor? Tabii ki tamamı Kur'an-ı Kerim'den çıkarılıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimiz emrettiği وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Bu da onun Peygamberimizin söylediği sözlerdir. Ama Peygamberimiz bunu insanlara açıklayacak değil ki. İnsanlar ilim heyetleri kuracak ve bunları bulacaklar. Bu sebeple ticaret mallarından 1/40. Peki koyunlar, diğer hayvanlar, bunlar da ticaret malı olarak kullanılıyor mu? Bakın onlarda da 1/40 ile başlar. 40 koyunda bir koyun. Ama ticaret mallarıyla hayvanların özelliği farklıdır. Siz akşam dükkanınızı kilitler evinize gidersiniz. Hatta burada bazı işte tüccarlar var. Fabrikasını kilitlemiş buraya gelmiş. Peki hayvancılık yapsanız buraya gelebilir misiniz bu kadar rahatlıkla? Sürekli bakım ister değil mi? Dolayısıyla orada çok ciddi şeyler vardır. Teşvikler vardır. Bugünkü ekonominin diliyle konuşursak. Çok ciddi teşvikler vardır hayvancılıkta. Niye biliyor musunuz? Siz hayvancılık yapıyorsanız, dünyanın en cimri adamı olsanız da, o hayvanın sütünden, etinden, derisinden, tüyünden insanları yararlandırmaz mısınız? İsteseniz de istemezseniz de mecburen bu hayvan ürünlerini topluma sunmak zorundasınız. O zaman ne yapıyorsunuz? İster istemez topluma bir mal üretip şey yapıyorsunuz. Ama para öyle değildir. Evet, tüccar dükkanını birkaç gün kilitler. Ama para sahibi mesela altını varsa bir gömü yapar, yıllarca uğramayabilir. Orada ister çalış ister çalışmaz onu mutlaka alır onu. Onun zekatını alır. Onun zekatını mutlaka alır. Ama hayvancılıkta der ki eğer 6 aydan fazla sen bu hayvana bakıyorsan bir kere topluma yapacağın hizmeti yapıyorsun. Bak işte meralar falan olmamasına rağmen yem buluyorsun, şunu buluyorsun, bu hayvanları besliyorsun. Zaten bu hayvanların olması toplumun başlı başına ihtiyacı. O zaman senden zekat yok diyor. 6 aydan fazla bakıyorsan senden zekat almıyorum. Çünkü zaten sen topluma veriyorsun onu mecburen. Ama 6 aydan fazla meralarda yani şeylerde yaylalarda falan ya da işte otlayarak şey yapabiliyorsa, gıdasını temin ediyorsa o zaman da diyor ki 40 koyunda bir koyun. Peki 80 koyunda kaç koyun? Gene bir. 120 koyunda kaç koyun? Gene bir. 121 olursa 2. Bak müthiş bir teşvik var görüyor musunuz? Teşvik sistemin içerisinde. Peki 200'e kadar kaç koyun? 2 tane. 201? 3 tane. 201'den 400'e kadar 3 tane. Çünkü sayı arttıkça sıkıntısı da artıyor. Ve ona da destek veriliyor. 401'e vardığı zaman 4 koyun, ondan sonra her 100 koyunda 1 koyun. Evet. İşte şey de, şimdi tekrar geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri üzerinde düşünmezseniz, şeyler de aynı. Mesela 5 deve de bir deve değil. 5 deve zekat verilir ama 1 deve değil, 1 koyun verilir. Genellikle 1 deve 8 koyun eder. 5 kere 8'i ne yapar? 40. Bir koyun veriyorsun. Yani sistem enteresan bir şekilde birbirine entegre olmuş şekildedir. Ama dışarıdan hemen baktığınız zaman anlayamayabilirsiniz. Bir de herkesin çektiği sıkıntılarda dikkat alınıyor. İşte yağmur suyuyla, dere suyuyla değil de adam masrafla şey yapıyorsa tarım ürünlerinden 10'da 1 değil de 20'de 1 veriyor. Ve tarlasındayken veriyor. Öyle gideceksin, satacaksın. Şu yok, o sıkıntılara sokmuyor. Hiçbir sıkıntıya sokmuyor. İşte ayet-i kerimeyi tekrar okuyalım. Bakara 219'u. Estağfirullah. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Ne infak edeceklerini, ne harcayacaklarını sana soruyorlar. قُلِ الْعَفْ De ki artanı. Bir artma özelliği. Hayvanların artma özelliği var mı? Var. Tarım ürünlerinde var mı artma özelliği? Var. Ticarette var mı? Var. Parada artma özelliği kendi kendine yok ama parayı piyasaya sürersen artar. Onun da piyasada çok büyük ihtiyaç olduğu için onu da sürmen için şey yapıyor. Zorluyor. Paranı sakla hadi. Her sene 40'ta birini ver, biraz zor saklarsın. O zaman kazanmaya başlarsın. Şimdi birçok kadın sorar. Takılarımızın zekatını verecek miyiz? Tabii ki vereceksin. Ama biter. Bitsin. O zaman çalıştır. Evet. Onun için şeylerin ekonomide bir son söz olarak şunu söyleyeyim. İnsanların tabiatında biriktirme arzusu vardır. Mesela küçücük bir çocuğun eline bir oyuncak verin. Ondan alabiliyor musunuz o oyuncağı? Ağlar. Vermez. Niye? O mal sevgisi yaratılıştan var. Onun için hiçbir ayette Allah-u Teala mal biriktirin demez. Malı harcayın der. Harcama ekonomiyi geliştiren şeydir. Peki Allah yardımcımız olsun. Namazdan sonra birleşelim.